Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun.
Ey Rabbimiz, sen Esselam'sın, selam sendendir. Ey Celal ve İkram sahibi, sen ne yücesin. Efendim, Çocuk Kalbinden yeniden merhabalar. Bu haftaki programımızda konumuz çocuk edebiyatı. Konuğumuz ise Asım Gültekin. Kendisi özellikle genç kuşaklara edebiyat ve İslam düşüncesi alanında rehberlik eden idealist bir isim. Bizim de tanıdığımız, değer verdiğimiz ve hususen yaptığımız yayın çalışmalarında görüşlerine sık sık başvurduğumuz bir abimiz.
Allah razı olsun.
Asım Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İnşallah birlikteliğimiz hayırlı, bereketli
İnşallah. Olur. Bu hafta çocuk edebiyatını konuşacağız dedik ama bizim bir duyurumuz var Bestami Hocam. Bestami Hoca ile yaptığımız Bizim Bahçe Buluşmaları programımız Türkiye Gazetesi'nin bu pazarki
evet,
sayısında 17. sayfada bir yarım sayfalık yer ayrılmış programa. Çok kısaca onu ben okuyayım. Denmiş ki, çocuk edebiyatının usta kalemlerinden İhlas Koleji Edebiyat Öğretmeni Bestami Yazgan, Anadolu'nun çeşitli kentlerine yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Edirne'den başlayan yolculuğuna Karaman ve Erzurum ile devam eden Yazgan'ın Aralık ayı programı da belli oldu. Usta yazar 5-8 Aralık tarihleri arasında sırasıyla Karaman, Konya, Niğde ve Kahramanmaraş'ta sevenleriyle buluşacak. Bestami Yazgan 5 Aralık Perşembe günü Karaman'da olacak. Cuma günü ise Konya'ya gelecek olan Yazgan, bu şehirde düzenlenecek olan kitap fuarına katılarak kitaplarını imzalayacak. 4 günlük yolculuğunda 7 Aralık Cumartesi günü Niğde'de de bir programa katılacak olan Yazgan, turun son gününde Maraş'a giderek burada kendisi adına düzenlenecek olan Bestami Yazgan ile Bizim Bahçe Buluşmaları isimli programda bulunacak. Yazgan, katılacağı programları dinleyicilerine çocuk kalbine doğru yapmış olduğu yolculuğunun satır başlarını anlatacak. Anadolu turun hakkında konuşan Yazgan, 2013 yılı içinde çeşitli illere giderek okumaya yönelik çalışmalara katıldığını belirtti. Değişik şehirlerde okuyucularla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu da söyleyen Yazgan, bu buluşmalar ile yine yazacağı kitaplar hakkında önemli ipuçları yakaladığını ifade etti.
Evet, Türkiye Gazetesi'ne biz de teşekkür ediyoruz ama bu yetmez. Bizim Bahçe ile Bestami Yazgan'la Bizim Bahçe buluşmalarını sanat alemine, haber kültür ve dünya bizim de Allah razı olsun çalışmamıza yer veriyor. Bu sitelerimize ve diğer sitelere de şu an sayamadığımız kardeş sitelerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırlayan illere de buradan teşekkürlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten her gittiğimiz yere biz bir şey vermiyoruz aslında. Oradan gönlümüzü doyurarak geliyoruz.
Evet. Asım Bey, kısaca sizi tanımak isteriz. Asım Gültekin kimdir? Nelerle meşgul olur? Buyurun.
Şöyle demek gerekir. Şimdi hani biraz çocuk edebiyatını konuşacağız. Oradan hareketle. İşte çocukluğundan beridir okumayı seven, kitapları seven, güzel, hayırlı, faydalı şeyleri öğrenmeyi seven birisiyim diyeyim. Hani kendimi tanıtmaya öyle başlayayım. Ve ne kadar hayırlı, güzel şeyle meşgul olursak, Allah'ın verdiği akıl, göz, dil, bunları, kulak, bunları ne kadar güzel kullanırsak o kadar işte bir, ya evet, hani bu dünyaya geldik ve israf etmekten kurtarabiliyoruz. Hani bir emaneti yerine getirmeye ancak işte imkan bulabiliyoruz gibi hisseden birisiyim. Biraz böyle bu tarafından söylemiş olayım. Okumayı, kitabı önemsiyorum. Düşünen, fikir sahibi insanları, Allah'la her şeyi mutlaka Allah'la irtibatlı olarak görebilen kişileri çok kıymetli buluyorum ve onları takip etmeyi tercih etmiş bir hayat diyeyim, hani öyle bir hayat yaşamak arzusundayım açıkçası. Ve bunu sadece hani kendimiz değil, başkaları da işte genç nesiller de, çocuklarımız da oradan gitsin. Keşke oradan gitmelerine biz de vesile olsak diye, yani anladım, kendi hayatımı biraz oradan sürdürme çabasındayım. Bu tabii bunu yaparken kimi zaman bizi dergici yapıyor, kimi zaman öğretmen yapıyor, kimi zaman işte bir STK'da bir STK'da dernekte, vakıfta bir organizatör yapıyor. İşte bu sıralar Cafcaf Mizah dergisini işte 7 yıldır çıkartıyoruz arkadaşlarımızla, genç güzel arkadaşlarla. Genç dergisinde bulunuyoruz. Çeşitli derneklerde, vakıflarda gençlik çalışmaları düzenlemeye çalışıyoruz. Okuma halkaları oluşturmaya çalışıyoruz.
Bundan kısaca gençlerle biraz bahsedelim isterseniz. Çünkü o çok
evet,
önemli.
Orijinal bir çalışma.
Orijinal bir çalışma. Hemen birkaç dakika.
Evet. Yani benim açıkçası derdim, kavgam şu. Güzel insanları işte Bestami Yazgan hocamız ne güzel Anadolu'da gidiyor, gençlerle, çocuklarla bir araya geliyor ve çocuklar o gün işte unutamayacakları bir şey yaşıyorlar ama aslında hayatlarında güzel bir lezzetle karşılaşıyorlar. Yani Rahman'ın güzelliğini fark etmiş bir nefesle karşılaşmış oluyorlar.
Evet.
Bizlerin bu tip çalışmaları belki 100 kat, 1000 kat arttırmamız gerektiğine ben inanıyorum. Çünkü biz burada çok büyük bir ihanetle karşılaştık bu topraklarda 150 yıldır, 200 yıldır. Bu ihaneti yok etmenin, bu ihanetin bize kaybettirdiklerini, millet olarak kaybettirdiklerini yok etmenin de ancak büyük, kendini Rahman'a adamış insanlarla, adamlarla, güzel adamlarla, onları örnek alarak başarılabileceğini az çok hissediyorum. Yani direkt soyut ve kavramsal ve fikri, entelektüel mevzularla bu iş hemen çözülemez. Güzel örnekleri kendimize önümüze koymamız gerekiyor. İşte bunun için ben hani fikir adamlarını, ilim adamlarını, alimleri, velileri, büyükleri, onların eserleri var elhamdülillah. İyi ki de hani bir kısmı eserler yazmışlar, ne güzel. O eseri yani bir genç İmam-ı Gazali'nin eserini alsa, 3-5 arkadaşını toplasa, ya biz haftada biz bu eseri, Kimya-i Saadet'i açıp okusak,
evet,
anlayamadığımız yerleri birbirimizle konuşsak, olmadı baş edemedik bir büyüye sorsak, haftada bir bunun için bir araya gelsek deseler diyoruz. Veya işte açtık Cahit Zarifoğlu'nun bir eserini açıp okusak beraber, haftada bir araya gelsek, mümkünse bir camide veya işte bir üniversite yurdundasınız, yurdun mescidinde,
parkta da ya sizin yaptığınız
işte veya gibi parkta, hatta biz onu parkta bile yaptık yani. Böyle bir gençler hak için ve hakkın rızasındaki isimler için bir araya gelsin gibi bir çalışma. Buna ilgi gösteren arkadaşlar oluyorlar ve çok güzel şeyler yaşadıklarını söylüyorlar. Güzel tanışıklıklar yaşadıklarını söylüyorlar. Ben hani bunların bereketlenerek artacağını hissediyorum. Çünkü İnşallah. Başka şeyler çocuklarımızı çok meşgul ediyor.
Yani güzelliklerle meşgul etmek lazım çocuklarımızı. Evet. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Bir insan güzel kokular olan bir yere gitse, bir müddet orada dursa, hiç sürünmese bile o koku üzerine siner.
Siner.
Dolayısıyla güzellikler için bir araya getirmek, güzellikleri çoğaltmaya çalışmak lazım. Giriş bölümünde Asım Bey'in söylediğinden bir hayat felsefesi de çıkarabiliriz. Yani zaman su gibi akıp gidiyor. Zamanı nasıl bizim kılabiliriz?
Yönetebiliriz.
Para harcanıp gidiyor. Parayı nasıl baki hale getirebiliriz? Bak, fani olan bir şey, el kiri olan bir şey. Kardeşim, zamanı Allah rızası için harcadığın zaman o zaman senindir.
O bereket.
Parayı Allah için harcadığın zaman o para senindir. Hem de kat kat fazlasıyla sana o geri dönecektir. Diğerleri normal işte akıp gidecektir. Dolayısıyla hayırlı güzel işler yapmak, buna vesile olmak gerektiğine inanıyoruz. Evet, edebiyatta, çocuk edebiyatı da bu hayırlı güzel işlerden biri olur inşallah,
evet,
diye
şimdi
düşünüyoruz.
En izzetli kalelerden biri zaten.
İnşallah.
Çocuk edebiyatı mı?
Tabii.
Çocuk edebiyatı deyince Asım abi ne anlıyoruz, ne anlayacağız? Nedir çocuk edebiyatı?
Şimdi bizim insanımızın okumayla ilişkisi çok zayıflatılmış durumda. Görsel kültürün zenginleşmesiyle,
evet,
görsel dünyanın okuma iyice zayıfladı diye düşünüyoruz ama okumanın en güçlü olduğu yaş kesimi çocuklar. Şu an Türkiye'de en çok çocuklar okuyor.
Çocuklar
yani
okuyor.
Günümüzde şimdi baksak işte 15-25 yaş arasında çocukların okuma oranına baksak ayda bir kitap belki okuyordur, belki okumuyordur iyisi. Yani biraz daha iyisi haftada bir kitap okuyordur. 25-35 yaş arasında ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir kitap okuyan insanlar görülür, evet, muhtemelen. Bu okuyanları. Bir de %50-60'ı hiç okumuyor. Eline kitap almıyor. 30-35 yaşından sonra 60-70 yaşa kadar, 30-60 yaş arası 20 yılda bir ancak eline adamın kitap geçiyor falan. Ne yazık ki genel şey bu. Çocuklarda bu rakam nedir? Haftada 3 kitap, 5 kitap.
Çocuklar. Maşallah.
Yani yılda 100 kitap, 150 kitap okuyan ben çocuklar gördüm.
Ama gelecek nesil istikbal vaat ediyor anladığım kadarıyla.
Mesele bunu hani sürdürülebilirliğini sağlamak. Tabii. Orada çoğu zorlanıyor ama çocuklarımız elhamdülillah okuyor. Biz çocuklarımıza layık değiliz. O Allah'ın bize verdiği emanetlere nasıl bir büyüklük yapabileceğimizin farkında değiliz çocuklarla ilgili. Ben o yüzden açıkçası çocuklara seslenen, onların anlayabileceği dilden, hani Hazreti Ali Efendimiz diyor ya, siz gelecek neslin diline göre yazmalısınız. Onların anlayacağı şekilde,
kendi çağına göre yetiştirin.
Onların çağına göre. Biraz ben bu çocuk edebiyatı meselesini bununla alakalı gibi görüyorum. Hani bir çocuk yazarlığı var, bir de çocuk edebiyatı diye bir şey var. Çocuk edebiyatını da ben biraz şöyle anlıyorum. Yani Efendimizin gene söylerken güzel söyle, hı hı, tavsiyesinin, buyruğunun, hatta biz o tavsiyeyi buyruk gibi algılamamız gerekiyor bence edeben. Yani çocuk yayıncılığı mı yapacağız, çocuk edebiyatı yayıncılığı mı yapacağız, daha güzelini yapmak istiyorsak çocuk edebiyatı yayıncılığı yapacağız diye düşünüyorum. Bunu yapabiliyor muyuz? Bir kısım çabalar, gayretler var. O gayretlerin çocuklara ulaştırıldığında çok harika sonuçlar ortaya koyduğunu görüyoruz. Bunu işte Bestami Hocam yıllardır, 30 yıldır defalarca, evet, belki daha fazla. Ben hani en az 30 yılını biliyorum. Çünkü ben 10 yaşındayken işte o takip ettiğim çocuk dergilerinde hocamın şiirlerini, evet, görüyordum yani açıkçası. Ne güzel şimdi böyle Allah karşınızda kocaman bir şey olmuş gibi.
Hocam, hocam bir nesili büyütmüştür yani Allah Bestami olsun. Yazgan. Allah razı
yani,
olsun.
O eserler çok kıymetli. O eserlerden insanlar neler neler görüyor. Hele hele o eserleri yazanlar, Allah, kitap, Efendimiz'e hürmet, bunlarla irtibatlı insanlarsa, o zaman işte ortaya çıkan meyveler, ürünler çok çok lezzetli oluyor. Bir kere şu var, hani edebiyat dediğimizde işin içine zeka da giriyor. Hani bir böyle çocuğa böyle bir hikaye anlattık gitti gibi bir mantık var.
Genelde böyle
son yıllarda, evet, son yıllarda bir de böyle şey var işte çocukları, ya işte çocuğa şu terbiyeli davranma yöntemini öğretelim, şu davranışı kazandıralım gibi bir eğitimci bir yaklaşım var. Fazla eğitim merkezli bir yaklaşım var. İşte çocuk dişini fırçalamayı öğrensin, elini yıkamayı öğrensin. Tamam, bunlar güzel de bunun için kitap yazıyor. Fakat o kitapta lezzet yok.
Evet.
Edebi çocuk, incelik yok.
Yani, incelik yok. O kitabı niye okuyayım ki diyor.
Çocuk edebiyatına aziz şöyle demek. Çiçek edebiyatı olması lazım.
Evet.
Çocuk,
evet, mesela daha öyle denebilir.
Çiçek gibi güzel, evet, hoş, narin, zarif ve çocuksu olması gerekiyor. Gerçekten çocuklarımızın okumasından ben de memnunum. Yani çoğu yazarlar veya bazı şahsiyetler eski ezberi tekrar ediyorlar. Türkiye'de okuma az diye. Bizzat sahada olan biri olarak her yıl %20 oranında okumanın arttığını, çocuk edebiyatının kalitesinin arttığını görüyorum ve bundan da mutlu oluyorum. Burada Asım Bey'in bahsettiği gibi büyüklere düşen görevler var ama büyüklerde de olumlu gelişmeler var. Kendisi okumasa bile çocuğun okumasını istiyor.
Evet, en azından.
Öğretmenlere düşen görevler var. İşte Asım Bey gibi idealist öğretmenler var, okumaya yönlendiriyor.
Evet.
Yayın evlerine düşen görevler var. O çocuğun zevk alacağı kitapları çıkarmaları lazım. Bu konuda güzel adımlar var. Bir de yazarlara düşen görevler var. Şimdi çocuğu radyodan, televizyondan, internetten uzaklaştıracağız. Kitapla dost edeceğiz. Bayağı zor bir iş. O evet. zaman öyle güzel eserler yazmalıyız ki çocuk bir kitabı okuduğunda kitapla dost olsun. Vay, kitap ne güzelmiş. Burada güzellikler var. Bir çocuk bahçesine girmiş gibi oradan zevk alsın. Bu görevde doğrusu yazarlara ve şairlere
düşüyor. O zaman çocuk edebiyatının en temel görevlerinden bir tanesi çocuğa okumanın tadını vermek evet. değil mi?
Tabii o tadı aldığında zaten o çocuğun artık ömür boyu okumayı bırakmayacağını
büyük ihtimalle,
ben
evet.
Gözlemliyorum. Yani gördüğüm yani mesela ben 11-12 yaşlarındayken Selam dergisi Ümit Nesli'ne bir tuğla olabilme ümidiyle çıkartılırdı. Ahmet Mercan, Mevlana İdris, ondan sonra İbrahim Sadri, o da o zamanlar biraz çocuk, ilk gençlik diyelim hatta, ilk gençlik dönemine sesleniyorlardı. O dergi, bir de Ahmet Efe, Allah razı olsun.
Evet.
Ona o kadar ben duacıyım ki, yani Kandil Çocuk dergisini ben takip ediyordum.
Yani Ahmet Efe çocuk edebiyatında uzaktan benim ustam sayılır.
Öyle mi?
Tabii çok okuduk Ahmet Efe'nin. Kandil Çocuk'ta da yazdık. Diyanet çocuğun yönetimindeydi daha evvel. İşte ilk şiirlerin Diyanet Çocuk'ta çıktı.
İstanbul'da yaşıyor.
Şu an İstanbul'a geldi.
Münzevi bir halde olduğu söyleniyor. Benim hayran olduğum.
Yok, münzevi hal derken fazla çıkıp
fazla
yazıyor
ama görünmüyor
eser gibi. Yazma yönünden münzevi değil.
Değil tabii.
Yazmaya, üretmeye devam ediyor.
Ben o kadar duacıyım ki hiçbir şey olmasa şeyi bile, onun mesela çocuklara İslam Ansiklopedisi diye bir kitabı vardı.
Evet, o hala baskısı var onun.
O kitap, evet. Ediyor. O kitapta mesela desenler olurdu. Ben böyle orta birdeyken onun o ansiklopedideki bir iki deseni böyle bir ödevimin başına falan koymuştum. O deseni çizerken öyle şeyler yaşadım ki, yani çocukken ya benim bir medeniyetim var, bir kültürüm var ve bu kültür bir incelik kültürü. Ya bunları bir şekilde, hani adını koyabileceğim bir şekilde değil, 11 yaşında nasıl söyleyebileyim bunları ama ben ona öyle özenmişim, öyle çizmeye çalışmışım falan. Şimdi geçen karıştırırken o kitabı baktım, ben bunu çizmiştim ya dedim, bir vazo. Ondan sonra o biraz böyle tesip tarzı
Ahmet
gibi.
Ahmet Efe Bey çizimle yapıyor.
Tabii tabii çizimleri çok, var, tasarımcılığı var. Yani bir çizim bile, onu söylemeye çalışıyorum, bir çizim bile bizi bizim medeniyetimizin, kültürümüzün içerisine çekebiliyor. Şimdi bugün çizim alanında, çizgi alanında bakıyoruz, çocuklar Japon çizim tarzının hayranı konumunda. Halbuki bizim geleneğimizin, Müslümanlığın güzelliğinin getirdiği ürünleri ortaya koyduğumuzda, ben işte Ahmet Efe'yi görmüşüm vaktinde
evet.
diyelim ki.
Allah razı olsun.
Ve oralardan ne insanlar, ben onu söylemek istiyorum, yıllar içerisinde bazılarıyla konuşurken, birkaç isim zikrettiğimizde gençlerle konuşurken, ben vaktinde işte diyor Mavi Kuş dergisini takip etmiştim diyor. Ebe Sobe dergisini mesela, çocuk edebiyatıyla ilgili Ebe Sobe böyle güzel şeyler yapmıştı. Onu takip etmiştim diyor. Gül Çocuk dergisi vardı mesela.
Evet.
Ne kadar güzel bir dergiydi. Yani özenilerek yapılan bir dergiyi biz bugün aradan 20 yıl sonra evet. bahsediyoruz mesela.
Kasım Bey, canlı bir örnek vereyim. İşte geçtiğimiz ay Metris cezaevine gitmiştim. Bu önümüzdeki günlerde yine gideceğiz.
Davet ettiler, beğenmişler. Doyamamışlar.
Öyle girip çıkamayacak şekilde gitmeyin de.
Şimdi orada hapishanenin ikinci müdürü. Hocam dedi, bugün benim için özel bir gün dedi. Hayırdır, ne oldu dedim. Ben Gül Çocuk dergisinde sizin şiirlerinizi okuyarak büyüdüm.
Oo,
koskocaman olmuş. Bu bizler için güzel bir şey.
Besnem hocam.
Efendim.
Çocuk edebiyatından konuşuyoruz. Edebiyatın başlangıcı da şiir.
Evet.
Sizden bir şiir alalım mı?
Bir şiir sunayım zaten.
Ondan sonra da edebiyatın çocuk eğitimindeki önemine birkaç dakika size
evet.
temas edin.
Devam edelim.
Sonra devam ederim.
Uzay Uçurtması. Bu şiir ders kitaplarında da var. Milli Eğitim'in kitaplarında. Kuşlar neşeyle uçuyor gökyüzünde. Uçacak elbet. Ne güzel kanatları var. Uçaklar hızla uçuyor gökyüzünde. Uçacak elbet. Hem pilotları hem kanatları var. Uçurtmam da uçuyor. Arkadaşı rüzgar. Kocaman dünya da uçuyormuş. Hayret. Ne pilotu ne kanatları var. Ne de arkadaşı rüzgar. Nasıl uçuyor acaba?
Yüreğinize sağlık hocam. Evet hocam, edebiyat çocuk için neden önemli? Anne babalar edebiyatı niçin önemseyecekler? Hem Asım abiye soruyorum, hem size soruyorum.
Asım Bey buyursun.
Biraz önce dediniz Metris cezaevi. Şimdi biz Metris cezaevi ile ilgili acayip olaylar hatırlıyoruz. Türkiye siyasi gündeminden ne operasyonlar neler evet. yaşandı. Şimdi orada şiir okumuş.
Evet.
Bir insanın müdür olması çok önemli bence.
Evet.
Yani oradaki insanın yöneticinin o mahkumlara nasıl davranacağını az çok buradan görebiliriz. Yani hiç şiir okumamış bir insanla şey gibi geliyor aklıma benim buradan. Ben Hazreti Ömer'in bir valiyi gönderirken çocuklarını öptüğünü görünce Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer de hani şeyle Celalli falan biliriz ya ondan sonra. Ya benim çocuklarım böyle öpmem etme. Git diyor seni oraya göndermiyorum mu diyor kızlara. Evet. Şimdi olay yani hani sen halkına nasıl merhamet edeceksin? Şiir edebiyat bu güzelliği bize veriyor.
Hazreti Ömer demişken bir sözü hatırıma
tamam,
geldi.
Razı olsun.
Diyor ki Teallemu minne şiiri hikemen ve emsalehu. Çocuklarınıza şiirin hikmetli şiirleri ve darbu meselleri bir anlamda kelamı kibarlar öğretin diyor Hazreti Ömer'in evet. tavsiyesi evet. var. Şimdi atasözleri şiire, ve güzel hikmetli şiirleri çocuklarınıza öğretin diyor.
Çocuk ve şiire hatta çocuk şiir ve insan diyelim. Yani. Buraya şöyle bakmakta fayda var. Matematik, fizik, kimya gibi problemlerin çözümünde formülü biliyorsan çok kolay. Sosyal olayların, sosyal problemlerin çözümünde de şiirin büyük bir görevi olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda Yunus Emre'nin dörtlüklerinin büyük önemi var. Problemleri çözüyorum onda. Böyle çok kızdığım zaman insanım kızmıyor muyum? Kızıyorum. Hemen Yunus Emre geliyor bana bir dörtlük okuyor.
Ne diyor?
Bir gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bugün başbakanımız bir problemi çözmeye çalışıyor. Değil mi? Barış projesi diyor. Burada en çok okuduğu dörtlük ne? Elif okudu götürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı hoş gördük, yaratandan ötürü. Yunus Emre'nin dörtlükleri bizim ırkımız, soyumuz, sopumuz, görüşümüz ne olsa da kardeş olmamız gerektiğini, sahibinden dolayı kulu sevmemiz gerektiğini bize öğretiyor.
Evet, şiir dolayısıyla insanlığın, insanın ulvi duygularını açan altın anahtarlardan bir tanesi.
Evet, şöyle de ilave edebiliriz. Dünya bir ağaç olsa çiçeği çocuklar olurdu. Sanat bir ağaç olsa çiçeği şiirler olurdu. Kardeşim iki çiçeği bir araya getirince de bizim bahçe olur.
Evet.
Güzel olur yani.
Ben o aktardınız Hazreti Ömer Efendimiz'den. Şiir öğretme. Ben
şiir onu öğrenin biraz ve öğretin.
Beyit öğretme şeklinde kendi çocuklarımda uygulamaya çalışıyorum. O kadar güzel ki.
Değil mi?
Şimdi bir biz de bilirsiniz çocuklar kendilerini kolay kolay ifade ettirilmez. Okullarda da bu ne yazık ki başa gelebiliyor. Biraz hani sınıflarda 30-40 çocuk ister istemez.
İmkan da yok.
Öğretmen de zorlanıyor bu noktada. Baktım mesela çocuklarımdan bir tanesi şeydi böyle hiç söz kendisine gelmiyor etmiyor filan herhalde içine kapanma gibi bir durumu yaşadı yaşayacak. Dedik bunu hem aşmakla ilgili de ne yapabiliriz diye düşündüm ve bir kısım beyitler çıkardım onun çok zorlanmayacağı. Dedim bunu çocuk öğrenir bunu öğrense ne kadar kolay olur diye düşündüm. Böyle birkaç devam ettim beyitler baktım çocuklar hem ezberliyorlar onu rahatlıkla. Hem de bir zaman sonra böyle onları böyle besteleyerek söylemeye başladılar. Şimdi mesela bu sıralar Osmanlı Tokadı'nı izliyorlar şeyden, televizyondan.
Güzel.
Ve orada şimdi mehter var tabii. Mehtere şeyi uyduruyor. Mesela Ceddin dedene ezberlediği beyti haktan özge nesne yoktur. Ümmidi gayrıdan ümmidi kes. Aç gözün merdane bak, Allah bes, baki heves. Şimdi bunu mehter şeklinde söylüyor bizim evde çocuklar. Düşünün yani. Veya yumuşak başlıysam kim demiş uysal koyunum. Kesilir belki fakat
çekmeye gelmez
boynum.
Ne büyük bir şiir hocam ya.
Ya bütün beyitlerimiz böyle. Yani geçen bugün hatta ders işlerken, öğleden önce dersim vardı. Hayat felsefesi olarak çocuklara konu geldi mi hemen bir dörtlük yazdırıyorum. Bunu yazın diyorum. Bir halk manisi olarak biliyorum ben. Gel bakma kimseye hor, halkı yorma kendin yor, Yıkmak için çok düşün. Yıkmak kolay, yapmak zor.
Evet. Şimdi birkaç dakika ara verelim mi müsaadenizle? Evet, ondan sonra devam edelim. Değerli dostlar, kısa bir aradan sonra birlikteyiz.
Çocuk Kalbi kısa bir aranın ardından devam edecek. Çocuk Kalbi devam ediyor.
Evet, Çocuk Kalbi kaldığı yerden devam ediyor. Asım abi biz beyti de hatırladı. Hemen evet, alalım.
Alimin her sözü birer incidir. Cahilin her sözü binler incidir.
Binler incidir.
Bunu böyle bizim çocuklar öyle sevdiler ki. Yani çok bunlar terbiye edici şeyler. Evet,
Asım abi geçen birkaç hafta önce buraya programa geldik. Bizden önce de Hüseyin Goncagül program yapıyor. Bestami hocam gördüğünde ona bir sarıldı. Dedi ki ya mübarek dedi. Ne zaman seni görsem aklıma çocuklar geliyor dedi. Şimdi kelimelerin insanlarda çağrıştırdığı bazı şeyler var ya. Çocuk deyince sizin aklınıza kim geliyor abi? Kimler geliyor? Tabii çocuk edebiyatı çerçevesinde soruyorum.
Yani çocuk edebiyatı kapsamında bakınca şimdi biraz hem böyle kendim de okurken kendi çocukluğumdan itibaren zevk aldığım isimler var. Mesela Mevlana İdris. Onun kitaplarında şöyle bir şey görmüştüm. Ya bu kadar tatlı, zekice ki böyle esprili, zekice, muzip bir ironi var.
Ve böyle kendine has bir anlatım var Mevlana diye.
Rahat, özgüvenli ve Müslüman birisi sonuçta.
Evet.
Biraz onları mesela görmüştüm. Bestami Yazgan abimizin şiirlerinde öyle bir yalın, sade, hani Yunusça bir yoldan gidiyor, ne güzel. Yani Yunus'u sevmemizi kolaylaştırdı belki, Allah razı olsun. Evet. Yani ben Yunus'tan çok çok besleniyorum. Şu an dersler veriyorum.
Mesela. Evet, ders Hazreti veriyorsunuz Yunus, değil mi? Etimoloji dersleri.
Etimoloji dersleri. Hasan Aycı'nın mesela sonradan yazdığı o Al Pembecik, Gül Pembecik, Keloğlan masallarını ne güzel anlatır o.
Hasan evet, Aycı'nın evet. Çizimlerinden ben masal bile yazdım Asım Bey ya. Bir böyle kafes, kafesin içinde bir kuş var, dal girmiş. O dalın içinde kuş. Dedim ya bu kuşu buradan çıkarayım ben. Tamam mı? Şeyi dost oldular birbirine. Kuş kendi yeminden suyundan verdi. Ağaca, yani bodur bir ağaç.
Hangi masal, hangi kitap?
Ağaç büyüdü abi. Şeyin tellerini açtı kafesin.
Hikaye mi yazdınız? Ağaç.
Masal yazdım.
Ha, masal yazdım.
Ama oradan ilk yol gördüm.
İlham olarak. Masal,
evet.
Şu an hatırlamıyorum. Besleyici.
Çizgi de çok, böyle, çizgi de çok kuvvetli.
Çok böyle besleyici yani. Bir tarafı evet. Vardır. Salih Zengin gene bu Şişko'nun adamları, bütün adamları diye çok tatlı bir kitabı çok vardı güzel. Mesela. Kamil Yeşil'in Kur'an-ı Kerim'deki kıssalardan hareketle peygamberlerin yazdığı bir güzel bir eser vardı. İbrahim Demirci'nin çocuklar için yazdığı güzel eserler var. Çocuk edebiyatında yine Melekçe'nin,
evet.
Melekçe ismiyle hani Uğur Böceği yayınlarından.
O uzun bir dönem bizim kitabı. Bahçede yazdı.
Yazdı.
Melekçe Hanım.
Onun evet. Mesela kitaplarının hem kendi çocuklarımla okurken gözlemledim. Böyle bir lezzet bıraktığını.
Nehir Aydın Göktuman mesela.
Evet. Evet. Cahit Sarifoğlu'nun evet. İşte geçen Yürek Dediyle Padişah Allah. Çocuklara geceleri bizde 10 yıldır.
Okumak lazım onu.
Evet. Zaten öyle kendim için okuyorum evet. Bir yandan ama. Şimdi bizde çocuklara işte oğlum 9-9,5 yaşında, kızım 8 yaşında girdi. Onlara biz yani belki doğduklarından beridir. Hiç büyümelerini beklemeden masal ve hikaye okumaya başlamıştık. Onu hala 9,5 yıldır sürdürüyoruz yani.
Biz en son onu okudum. O kitabı yani hocam bizim bahçede uzun bir dönem şey yaptık. Çizgi roman yaptık. Hı. Hakikaten İslam edebinin ahlakını o kadar güzel işliyor ki o kitapta.
Güzel.
Allah razı olsun. Yürek Dedeyle Padişah. Evet, Zarifoğlu'nun.
Küçük Şehzadesi yine aynı zamanda. Bülent Atan'ın kitaplarında böyle o temiz... Saf, masum.
Zarifoğlu'na biraz daha yer verelim mi Asım abi?
Zarifoğlu'nun o kadar dert etmiş ki Müslüman çocukları. Bir duyarlılıkla bu memlekette, bu topraklarda güzel şeyler yapmayı. Çünkü bu konuda ciddi bir fakirleştirme yapılmış ne yazık ki. Bununla adeta büyük imkansızlıklara rağmen savaşmış Cahit Zarifoğlu o yaşadığı dönemde. Ve çok kıymetli eserler ortaya koymuş. O çocuk şiirleri
benim... İlk olacak eserler bir de. Örnek olacak eserler de ortaya koymuş.
Evet.
Orada beni sev, benimle oyna, beni anlasana filan, beni kocaman sev. Öyle bir, öyle şiirleri vardır ki biz bunları çocuklarımıza mesela öğrettik, okuttuk, söyleye söyleye ezberlediler. Yani şey 3 yaşındayken filan ezberlettiğimiz şeyler bunlar çocuklara. Yani Zarifoğlu gerçekten büyük bir dünya. Ve kendisinden sonra da aslında bu çocuk edebiyatı alanında bir kapı açılmasına. Mesela Zarifoğlu'ndan önce belki bu iş, yani Bestami Hocam bunun zahmetini, külfetini çok çekmiştir. Ya işte çocuk ne olacak falan diye bakılıyordur. Evet. O edebiyatçı şair kimliğiyle, seçkin nitelikli bir şair kimliğiyle, edebiyatçı kimliğiyle işte Mavera dergisini, Akabe yayınlarını yürüten büyük adamlar bunlar yani. Tutup çocuklar için yazıyor olması belki sizlerin de hani yaptığınız işin farkına varılmasına,
başkalarının fark etmesine de sebep oldu.
Ciddiye alınmasını, hala böyle çocuk yayıncılığında baktığımızda çocuk edebiyatı kısmını küçümseyen, önemsemeyen veya olaya tamamen böyle pedagojik olarak bakıp bu işin aslında ne kadar büyük olduğunu farkında olmayan yayıncılar da vardır bu işin içinde, evet, ne yazık tabii ki. Onların o işi küçümseyen, işin öneminin farkında olmayan bakışını işte giderecek ve ya evet bu harika bir alan, çok önemli bir alan olduğunu fark ettirilmesini sağlayacak bir şey çocuk edebiyatının. İşte bunda Zarifoğlu'nun ben çok ciddi etkisi olduğunu.
Etkisini ve emeğinin olduğunu.
Emeği de var yani, sadece evet, etki değil.
Allah rahmet eylesin.
Ahmet Mercan abi yine benim gene kendi çocukluğumda çok şeyi olmuştur, etkisi olmuştur. Hem o sadece yazma değil, bir de o band tiyatroları dediğimiz mecrayı 80'li yıllarda, evet, onlar böyle açarak bize sahabe hayatını böyle bir band tiyatrosu şeklinde günümüze aktarmaya çalışmış olmaları. Adeta biz sanki onlarla beraber sahabeyle sanki yaşıyormuşuz gibi bir hissi bize yaşatmışlardı. Mesela bunu televizyondan görsek, sinemadan görsek belki hani sahabe göstermek filan bu gibi şeyleri yaşayacağız. Hani somut görüyor olmak, resmedilmiş olması zayıflatacak gücünü. Ama biz onu bir radyodan dinliyor gücünü olmak hayal gücümüzü zenginleştiriyordu açıkçası. Evet. Ahmet Mercan'dan o anlamda biz, ben mesela çok beslendim bu çocuk edebiyatıyla alakalı. Yeni dönemde böyle biraz yine eskilerden edebiyatçı olup çocuk edebiyatında da eser vermiş Gökhan Özcan'ın gene güzel şeyleri vardır, böyle özgün. Çizer olarak Dağıstan Çetinkaya çok güzel işler yaptı. Son zamanlarda ben kendisini bilmem etmem ama yine çok tatlı çizimler, o Sevgi İçigen. Hı hı. Onun böyle güzel çizimleri oluyor.
Basma bugün de özellikle anneler babalar için hani çocuklarına okutmalısını düşündüğünüz, teklif ettiğiniz, tavsiye ettiğiniz çocuk edebiyatçılarından birkaç isim.
Ben açıkçası bu saydığım isimleri özellikle hani ben buraya gelirken, evet, böyle aklımıza geleni söyleyelim değil, biraz bir öncesinden de hani neler söylemeliyim derken bu isimler benim hakikaten razı olduğum, Allah razı olsun diye dua ettiğim isimler.
Evet.
Hani belki işte ya şu daha iyi olsaydı falan denilebilir biraz eleştirel edebiyat açısından bakarsak, ama bu, evet, eleştirellik de önemlidir. Fakat büyük, absürt, sıradan, derinliksiz çocuk yayıncılığı sektöründe çok güzel şeyler. Bunlar çok kaliteli işler bence.
Yani, ufuk açmışlar yani.
Gerçekten de. Farkında değil belki piyasa, camia, çevre bunun çok farkında değil. Ben bu eserlerin dünya dillerine çevrilmesi gerekli. Bu saydığımız isimlere ait eserlerin dünya dillerine çevrilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ayrıca biraz da bu işler marifet, iltifata tabidir. Evet. Yani biraz bunların farkında olunacak ki biraz daha o zaman bak bu isimler ne kıymetli eserler verecek. Yine mesela tarih bilinci anlamında Yavuz Bahadıroğlu mesela, onun hani belki ilk gençlik döneminde okunduğunda muhteşem bir biz Osmanlıyız kardeşim hissini vermesi. Evet. Onun mesela bazı kitapları daha bir çocuklara yönelik bir serisi var.
Romanları var, tarihi romanları.
Bir de Hasan Nail Canat'ın mesela ben eserlerinin de bir ince, naif bir yürek oluşturması bakımından çok etkili olduğunu. Hani biraz daha ilerleyen yaşlarda. Hani mesela bu saydığımız, şimdiye kadar saydığımız isimler çoğunlukla ilkokul dönemi için düşünebilecekken işte Yavuz Bahadıroğlu, Hasan Nail Canat daha böyle ortaokul döneminde. Ondan sonra da daha böyle dünyayı kurtaran şeylere geçilebilir artık belki diyeyim.
Evet, şimdi çocuk, dünyayı kurt...
Çocuk yazarına ilaveten işte Hüseyin Emin Öztürk var, Yusuf Dursun Bey var. Yeni genç kalemlerden Mustafa Ökkeş, Evren Bey.
Evet.
Bunların gerçekten orijinal.
Bu kitapları... Orhan Bilir.
Evet. Bunların güzel çalışmalar var arkadaşlar.
Yani bu kitapları anneler babalar düşünmeden, kaygılanmadan çocuklarına okutsunlar
ya,
diyoruz.
Kendine kaygılansınlar. Hatta ben şu görüşteyim. Mümkünse anne babalar önce kendileri okusun kitapları, sonra çocuklarla veya beraber okusunlar.
Önce okumakta fayda var.
Yani.
Gerçekten, çünkü orada bir kelime çıkıyor. Hı-hı. Özensiz bir kitapsa bakıyorsunuz, tamam bunu çocuk yetiştirmek, pedagoji için koymuş ama bunu koyan hiç pedagojiden anlamıyor diyorsunuz adeta. Hani edebiyattan anlamıyor tamam ama pedagojiden de anlamıyor falan diyorsunuz.
Asma hep dikkatimi çekmiştir. Mesela Batı edebiyatının daha çok roman türü eserleri hep dünya klasikleri olarak geçer. Ama bir Türk klasikleri Türk klasiği olarak isimlendirilir. Doğu klasiği olarak isimlendirilir. Ama Batı klasiğinden de dünya klasikleri denir. Bunda bir kasıt var mı sizce? Bir de bu batılı klasikleri okumak şart mı? Yani biz roman deyince aklımıza hemen evet şüphesiz, çünkü Tolstoy çok büyük bir adam. Dostoyevski, bunlar büyük kafalar. Ama neticede o eserlerde hakim olan kültürel atmosfer noktayı nazarında düşündüğümüzde işte bütün bu çerçevede şart mı bu eserleri okumak?
Şimdi tabii dünya dediğimizde modern dünya, batılı dünya, kendilerini dünya olarak bize tanıtmış oluyor.
Merkeze kendilerini koyuyorlar.
Kendileri koymuş oluyorlar. Dolayısıyla kendisinin kültürünü, tarzını bize sunuyorlar. Ve her yerden sunuyorlar. Bir yandan da çocuk kitaplarında da sunmuş oluyorlar. Hani onlar kendilerini tabii ki sunacaklar. Bunu sunarken aralarında başarılı bir şekilde bunu ortaya koyanları da var bir şekilde. Fakat hani bunları okumaya mecbur muyuz? Şöyle mecbur muyuz dersek ben derim ki ömrüm boyunca eleştirellik, muhalifliği ve Müslüman diri damarı diri tutmayı savunan bir soru. Hayır, asla mecbur değiliz.
Ezik özellikle miyiz? Çocukken.
Ezik miyiz biz yani? Çocukken özellikle dikkat etmek gerekir yani.
Yani her edebiyat eseri istese de istemese de kendi kültürünü yansıtır kardeşim.
Evet. Kaçarı
güçleri yok mu? Öyle. Yansıtır. O bakımdan çocuklara okuturken yabancı eserleri baştan büyüklerin okumasında
dikkat fayda var. Yani diyelim ki Pıtırcık serisi benim mesela sevdiğim bir, çocukluğumdan da sevdiğim bir seriydi. Bizim çocuklar da şu an mesela bu sıralar onu okuyorlar bir yandan ve seviyorlar. Çok seviyorlar.
Evet.
Gerçekten de sevimli.
Güzel olanlara.
Ama bakmaz. İşte şimdi bir Fransız kültürünün içerisinde orada bir kısım mevzular geçiyor. Mesela komşuluk, kavgalar, bilmem ne vesaire, hani bizde çok olmayacak.
Evet. Tabii kadın erkek
olsa bile anlatılmayacak.
Mesela.
Tabii o tip mesela neler yani yaşıyorlar şimdi.
Yani
ve
pazar
onlar
günleri kiliseye giderler çok rahat.
Şimdi Sezai Karakoç'un ötesini söylemeyeceğim şeyini hatırladım da.
Evet.
yani kitap olsaydı okurduk onu.
Yani şimdi hani böyle bir şeyin içerisinde hani belki çocuklarımız onları da okuyacaklar. Okuyacaksak iyilerini, ama önce 5 tane Müslüman diyelim.
Yani.
Önce adam gibi 5 tane Müslüman yazarı okuttuktan sonra tutup belki alırsınız, bir de ondan okursunuz filan, ama kesinlikle bir kere hani velinin bir şekilde okuması, bilmesi, bu eser neyin nesidir demesi gerekiyor.
Evet.
Mecbur muyuz? Asla mecbur değiliz. Hatta kesinlikle hani biz Allah var diyorsak ve ona inanıyorsak ve çocuğumuzun da Allah'a inanan ve bundan dolayı da utanmayan, Allah'a inandığı için ezik, kompleksli olmayan birisi olmasını istiyorsak, adam gibi Müslüman adamları işte çocuklarımıza taşımamız lazım. Ben şimdi çocuğuma, ilkokuldaki çocuğuma diyorum ki, işte ilkokul 2'de geçen yıl, kızım okulunuzda namaz kılabiliyor musunuz dedim. Ya ben bilmiyorum, ben milli eğitimde çalışıyorum. İlkokulda çocuklar namaz kılacakları yer gösterilir. Niye gösterilmez? Niye hiçbirimizin aklına gelmiyor? Yani ayıp, çok ayıp bir şey. Yani çocuk namaz kılmak isteyebilir. İşte diyelim ki sabahçıysa, hadi belki ihtiyaç duyulmayacak. Tam öyle olduğu vakit okuldan çıkacak filan, ama öğlenci olduğu zaman bu çocuğun öğle namazı, ikindi namazıyla ilgili. Peygamberimiz 7 yaşında namaza başlatın diyor. Şimdi 7 yaşında ben onu 7 yaşında namaza başlatacağım. Okul hiç namazın mevzusu söz konusu olmayacak. 4. sınıfta din dersinde belki duyacak. Öyle şey olur mu ya? Yani ben çocuğum, baba dedi okulda namaz kılınmaz ki. Allah, ben de Allah. Facebook'ta grup kurdum. Okulda namaz kılınamaz mı? Yani içinde de iki kere namaz.
Asım abi de böyle huyları vardı.
Okulda namaz kılınır, niye kılınmaz? Öğretmene söyleyeceksin. Öğretmenim ben namaz kılmak istiyorum. Otursun o müdür düşünsün. Otursun öğretmen düşünsün. Yer göstersin çocuğuma benim namaz kılacağı yer. Niye? Çünkü ben çocuğumun namaz kılmasını istiyorum. Hangi veli istemez? Allah'ı peygamberi evet. seven hangi veli istemez? Hepimiz isteriz. İsteriz. O zaman devlet buna nasıl duyarsız kalabilir? Devletin memuru beni nasıl engelleyebilir? Onun ne haddine? Allah'ın karşısında mı duracak yani? Terbiyesizliğin lüzumu yok. Yani dolayısıyla hani biz bir kısım madem hani mecbur muyuz batılı birilerini okumaya? Asla mecbur değiliz.
Evet.
Çocuklarımız okulda namaz kılma. Bunun cevabı böyle bir şey diyebilir. Çok absürt gibi ama bunun yok, cevabı yok. Böyle bir şey. Buralarda değilsek biz çok daha kazık yeriz birilerinden. Bizi çok ayakta uyuturlar ve biz deriz ki ya gavurlar çok iyi yapıyor. Bizim Müslümanlar bu işleri hala öğrenemedi. Deriz yani. Böyle baktığımızda da sürekli işte bizim yazarımızın kıymeti bilinmez. Bizim ilim adamlarımızın, erdemli insanlarımızın, sanatçımızın kıymeti bilinmez. İşte Faysal Soysal diye güzel bir kardeşimiz, sinemacı. Sinema için işte eğitimini, eczacılık eğitimini vesaire her şeylerini yarıda bırakıyor falan. O işe kafayı takmış, kendini vermiş, adamış. İşte filmine insanlarımız ilgi göstermiyor. Niye? Çünkü o Türkiye'deki hakim batıcı medya onun filmine yer vermiyor, değer vermiyor. Dindar medya da yeterince değer, yer vermiyor evet. filan derken bir bakıyorsunuz adamın filmi duyulmadan peki. sinema gişe sahipleri, salon sahipleri şey yapıyor hemen böyle. Bu filme seyirci gelmiyor. Dolayısıyla bu filmi kaldırıyoruz filan. Yani evet. bir hafta bile tutmuyor. Bu tip durumlara maruz kalırız yoksa.
Bestami Hocam bir şiir alalım mı artık
tamam,
sizden?
Tamam okuyalım.
Ondan sonra son 5-10 dakikamız var hatırlatmış olayım. Aslan abi daha sonra bugün çocuk edebiyatı Türkiye'de ne durumda? Problemleri neler ve sizin çözüm önerileriniz neler? Bunları konuşalım.
Eyvallah.
Karınca ile sohbet. Söyle bana ey karınca. Niçin dilden düşmez adın? Altın toprak üstün açık. Nasıl böyle meşhur oldun? Gece gündüz çalışarak. Allah nazardan saklasın. Ordu gibi bir aile. Üç öğünde dövüşmeden nasıl yemek yenir böyle? Kardeş kardeş bölüşerek. Sahi sizin bir de meşhur hacca gitme işiniz var. Niyetiniz güzel ama dayanır mı çöp bacaklar? Çıkacağız kutlu yola. İster atlı ister yaya. Kısa ömür yetmese de bu uğurda ölmek var ya.
Karıncaların meşhur sözleri. Evet Asım Bey.
Yani çocuk edebiyatıyla alakalı ne yapmak gerekir? Hani bunu biraz daha şey gibi söyleyelim. Çocuklarımız için ne yapmak gerekir? Okumayla alakalı
evet.
Diye. Hani bir edebi olgunluğu olmayan bir eseri sanki pek okutmamakta fayda var. Sözü güzel söyleyemeyen bir yazardan niye ben çocuğuma bir şey okutayım ki? Bana çok kuru geliyor yani.
Çocuğu soğutur
da. O tip kitaplarla, tabii o tip kitaplarla karşılaşmak ve ne yazık ki karşılaşıyorum ve ne yazık ki piyasadaki kitapların belki %60-70'i de o olgunluktan, hani belki çok mu iyimserim %60-70'i, o olgunluktan yok. Uzak.
Güzel eserler var, evet.
Yani işte %60-70'i uzak, %30-40 belki ancak o olgunluğa sahip. Dolayısıyla hani iyi eserler, hani almadan önce belki şunu demek uygun olur mu hocam? Ben hani sizin yanınızda ben böyle biraz ar ederek, utanarak, bunlar güzel Müslümanca duygulardır ya, o yüzden böyle vurguluyorum, gösteriş yapmamam lazım ama güzel Müslümanca özelliklerimizde işin latifesindeyiz. Birazcık da mizah dergisi çıkardığımız için. Yani biraz böyle biraz baksalar cümlelere hı-hı. değil mi? Yani o 10 cümleden belli olur.
Olur.
Ne mal olduğu, ne numara olduğu, o kitapta bir evet. şey var mı yok mu? Bu şart olmalı bence. Hani velilere bir önerimiz, tavsiyemiz bu olabilir. Belki
buraya bir cümle ilave edeyim. Eğer bunu yapamayacak durumdalarsa yayın evlerine dikkat edebilirler.
Evet. Bazı ben mesela titiz. Ben Nar Yayınları'nın çok eser yayınlıyor. Beyan'ın o Gülücük serisi, Edam'ın, Uğur Böceği'nin, o Neva Çocuk, Timaş'ta,
Erdem'de,
Erdem Yayınları'nda. Şimdi böyle şeyler var. Bazen hani o pedagojik kaygılar çok öne çıkıyor bazı yayın evlerinde ve yine o şey eserlerle karşılaşıyoruz. Hani güdük, zayıf eserlerle karşılaştığımız oluyor ama bir de çocuklarımıza hani bunlarla ilgili seri yayınlar var, setler oluyor, kitap setleri. Öncü örnek alimlerin, velilerin, Allah dostlarının hayatlarının anlatıldığı, ilim adamlarının, Müslüman ilim
biyografilerinin yani
anlatıldığı eserler oluyor. Bazısı biyografi olarak, bazısı böyle kısadan bir diyelim ki işte Fatih'le Bir Gün. Meşhurlarla Bir Gün diye bir seri hatırlıyorum mesela. Şimdi Timaş'ın diyelim öyle bir serisi var. Bizim çocuklar onlara bayılmıştı mesela. Peygamberler kıssalarının bir şekilde mutlaka okutulması gerekiyor. Hani çokça eser var ama bunların hani biraz daha dikkatle, titizlikle hazırlanmış olanlarına bakmak lazım. Benim çok önemsediğim bir konu var. Çocuklarımız bizim gündelik müminin hayatındaki kelimeleri, bazı kavramları hiç duyamıyorlar. Onlara çok cimrilik yapıyoruz.
Mesela?
Kendimiz de artık o kelimeleri kullanmaz hale gelmiş oluyoruz. Diyelim ki takva kelimesini bir çocuk bilmeli. Vera kelimesini bilmeli.
Diyergam mesela değil mi?
Diyergamı bilmeli. Sabrı bilmeli. Şükürü bilmeli. Bilim nedir mesela bilmeli. Şimdi hicap mesela günümüzde lise gençliğinde bir anket yapalım. Ben yaptım girdiğim sınıflarda. %95 hicap nedir bilmezler. Hicap nedir bilmeyen mahcup olmayı da bilmez. Utanmayı bilmeyenden bize ne gelecek yani? Ben şikayet için söylemiyorum. Bu tespit bizim yani. vazifemiz olarak. Yani tespitten de öte vazife yani. Dolayısıyla bu kelimelerin eserlerimizde ben mutlaka geçmesi gerektiğine inanıyorum. Bazıları pedagoglar, çocuklar bu kelimeleri bilmiyorlar. Bunları kullanan eserler zayıf eserlerdir. Şimdi bizim dindar yayın evlerinin kitaplarında bunlar
yayıncılar
geçiyor.
Yayıncılar çok müdahale ediyor bize tabii. Ben de sizin görüşünüze yakınım yani.
Bu yayıncılar kınanmalı, protesto edilmeli.
Kitabımı okuduğunda birkaç kelime öğrenmeli ya. Bilmediği birkaç kelimeyi de öğrenmeli.
Nasıl bir kötülüğe hizmet ettiğinin farkında değiller. Ben açıkça protesto edilmeleri gerektiğini, yani uyarılmaları, tehdit edilmeleri
gerektiğini. İlk zamanlar Asım Bey etkili oluyorlardı. Vallahi şimdi bildiğimizi yapıyor zaten.
Öyle yapmak lazım.
İlk zamanlar etkili oluyorlar.
Yani çünkü onların pedagogu şükür nedir, nimet
onu
nedir
bilmez.
Onu
benim ustalığıma bırak. Yani çocuk bilmeyebilir ama cümlede ben öyle kullanırım ki cümlenin gelişinden çocuk onun manasını bilir kardeşim ya. Böyle de öğrenir.
Yani ve bunu dindar yayıncı yapıyor. Evet. Böyle bir bu resmen farkında olmadan gavurlaştırma projesine alet olmaktır yaptıkları. Buna tav olmamamız gerekiyor. Bence eserlerimizde mutlaka İşte nimet nedir, rızık nedir? Şimdi günümüz modern şehirli kentli insanı rızık diye bir şeyin haberi farkında olmaz ki. Ben birinde bir delikanlı üniversite yurdunda yemek yiyoruz. Aldı önündeki ekmeği, ekmek dilimini. Onunla oraya bir şeyler dökülmüştü. Onu sildi, attı kenara, koydu öyle. Dedim bu çocuk bitmiş. Bu çocuktan ben hiçbir şekilde hayır bir şey bekleyemem. Sildim o çocuğu. Gerçekten sildim. Yani ekmeğe, nimete saygı diye bir şey yok. Hürmet diye bir şey yok. Nankör dediğimiz kelime, nan ekmek, ekmeğe kör olmak. Şimdi ekmeğe kör bir adam. Yani bu adam mesela bu adamı tercih edersin de böyle bazı değerlerimize hakaret eden, eleştiren, karşı çıkan birisi mi? Hangisini tercih edersin? Diğeri daha iyi gelir bana yani. Eğer ekmeğe saygını biliyorsa açıkçası. Hani o yüzden bizim nimet, rızık, şükür, tevekkül, takva, işte ne bileyim bir kısım kavramlarımızın mutlaka bize eserlerde geçmesi gerekiyor. Has yoksa çocuklarımız çok aşırı fakirleştirilecek yani.
Peki hocam, sohbete doyum olmuyor ama vaktimiz de doldu.
Dostlar olunca daha güzel oluyor.
Çocuk edebiyatı konusu da 50 dakikalık bir programa sığmaz ama şimdi Beslenme hocam sizden duamızı alalım ve veda edelim.
Evet, Asım Bey'in anlattıklarına biraz uygun "Uçarım dualarla gökyüzüne" diye kitabımızdan bir
bu her biri dua bir dua şiiri değil mi?
Evet.
Kainattaki ay şeyler dua ediyorlar.
Yağmurun duası. Yağmurun İşte geldi duası. Ya bunu okuyalım.
Evet.
Mevlam beni buluta bindiriyor ne güzel. Her damlamı bir melek indiriyor ne güzel. Buluttan bereket sağdıran Mevlam. Beni yeryüzüne yağdıran Mevlam. Sana damlalar sayısınca şükür olsun. Şıp diye öpüyorum toprağı, bahar geliyor. Şıp diye kokluyorum çiçeği, çiçek gülüyor. Canlı cansız bütün varlıklar beni seviyor. Bu güzellikleri bana verdiğin için. Aslında hepsi seni seviyor, seni övüyor. İnsanlar kana kana su içerken, ağaçlar çiçek açarken, kuşlar cıvıl cıvıl uçarken sana şükrediyor. Toprağa bereket, gönüllere rahmet yağsın Allah'ım. Her yağmurdan sonra gökkuşağı doğsun Allah'ım. Gök senden, bulut senden, kesilmez umut senden. Yeryüzüne rahmetini bol eyle. Çocukların yanağını gül eyle. Güç senin, kudret senin ve sonsuz rahmet senin. Amin.
Amin. Değerli dostlar, Asım Gültekin ile birlikte çocuk edebiyatı üzerine konuştuk. Umarız ki faydamız dokunmuştur. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.